Ayrım 19.
Meg elindeki kemiği ısırıp bir parça ilik kopardı. Hiç bilen biri var mıdır diye sordu. Neyi? Toplu haldeki insanların ne yapabileceklerini. London bilir belki. Hayatı boyunca adam idare ediyor o. Ne dersin London? London başını salladı. Bir kamyonun egzoz patlamasıyla tavşan gibi kaçan insanlar gördüm. Oysa bir gün gelir hiçbir şeyden korkmazlar ama bir şeyler olacağını yakın hissedersin yine de. Doğru dedi Meg. Hava birden elektriklenir sanki. Bir keresinde bir zencinin linç edilmesine tanık olmuştum. Adamı çeyrek mil ötedeki tren yolu kavşağına götürdüler. Yolda karşılarına çıkan bir köpeği taşlayarak öldürdüler. Herkes birden sarılmıştı taşlara. Hava ölüm kokuyordu. Zenciye asmak yetmedi, cesedini yaktılar. Bu kampta böyle bir şeyin başlamasına göz yumamam dedi London. Böyle bir şey başladığında yoldan çekilsen iyi edersin diye öğüt verdi Meg. Durun, bir ses var. Çadırın dışında asker yürüyüşüne benzer ayak sesleri vardı. London içeride mi diye seslendi biri. Buradayım, ne istiyorsunuz? Bir herif yakaladık. Kimmiş ki? Elinde bir Winchester tüfeği taşıyan bir adam girdi içeri. Sen evin çevresinde bıraktığım nöbetçilerden değil misin diye sordu London. Evet, 3 kişi geldik. Bu herifi oralarda gördük, yakaladık, getirdik işte. Kimmiş peki? Bilmiyorum, elinde bu silah vardı. Bizimkiler döve döve canını çıkarmak istediler ama ben buraya getirelim dedim. Dışarıda şimdi, eli kolu bağlı. London Mac'e baktı. Mac Liza'ya doğru başını salladı. Sen biraz dışarı çık Liza dedi London. Kız ağır ağır doğruldu. Nereye gideyim? Bilemem. Joy nerede? Biriyle konuşuyor dedi Liza. Adam postacı olmak için bir okula yazılmış. Joy de postacı olmak istediğinden adamla konuşmaya gitti işte. Sen de git bir kadın bul, onunla otur. Liza bebeği kucaklayıp çıktı. London adamın elinden tüfeği alıp mekanizmasını açtı. Yataktan bir mermi düştü. 30-30'luk dedi London. Herifi getirin bakalım. Pekala, getirin bakalım. İki nöbetçi tutsağı çadıra ittiler. Adam sendeledi, dengesini buldu. Elleri arkasından bir kemerle bağlanmıştı. Ayrıca dirseklerini de telle sıkıca sarmışlardı. Çok gençti. Dar omuzlu ve zayıftı. Üzerinde kadife bir pantolon, mavi bir gömlek, kısa bir meşin ceket vardı. Açık mavi gözleri dehşet içindeydi. Çocukmuş dedi London. 30-30'luğu olan bir çocuk dedi Meg. Onunla konuşabilir miyim London? Konuş bakalım. Meg tutsağın önüne dikildi. Ne arıyordun orada? Çocuk güçlükle yutkundu. Bir şey yapmıyordum. Fısıltıyla konuşuyordu. Kim gönderdi seni? Hiç kimse. Meg oğlunun yüzüne bir şamar patlattı. Çocuğun başı yana savruldu. Bembeyaz, tüysüz yanağında kızıl bir leke belirdi. Kim gönderdi seni? Kimse. Bir şamar daha şakladı. Çocuk geri çekilmeye çalıştı, sendeledi. Omzu üzerine düştü. Meg uzanıp yerden kaldırdı çocuğu. Kim gönderdi seni? Çocuk ağlıyordu. Gözyaşları burnunun kenarlarından kan içindeki ağzına süzülüyordu. Okuldaki çocuklar karar verdiler. Ortaokuldakiler mi? Evet, sokaktaki insanlar da bir şeyler yapılması gerektiğini söylüyorlardı. Kaç kişiydiniz? 6. Ötekiler neredeler? Bilmiyorum bayım, kaybettim onları, inanın bana. Mac'in sesi robot gibiydi. Ambarı kim yaktı bilmiyorum. Mac bu kez yumruğunu indirmişti çocuğun suratına. Çocuk çadırın direğine doğru savruldu. Mac yine yakalayıp doğrulttu. Çocuğun gözü kapanmış, kaşı yarılmıştı. Bilmiyorum derken iyice düşün. Kim yaktı ambarı? Çocuk hıçkırıklarından konuşamıyordu. Ne olur vurmayın bana bayım. Bilardo salonundakiler bunun iyi bir şey olacağını söylediler. Anderson'ın radikal olduğunu söylediler. Pekala, siz çocuklar bizim doktorumuzu gördünüz mü? Çocuk çaresizce baktı adama. Beni dövmeyin bayım, bilmiyorum. Kimseyi görmedik biz. O silahla ne yapacaktın? Ağaçlar arasından ateş edip sizi korkutacaktık. Meg buz gibi bir gülümsemeyle London'a döndü. Ona ne yapalım dersin? Çocuk o daha. Evet, 30-30'luk silahlı bir çocuk. Onu bana verir misin London? Ne yapacaksın? Bir daha eline silah alıp yola düşmemelerini sağlayacak biçimde okuluna geri göndereceğim. Jim oturduğu yerden izliyordu olanları. Jim, biraz önce çabuk öfkelenip kendimi kaybettiğim konusunda canımı okuyordun. Şimdi kendimi kaybediyor değilim işte. Sakin sen, sorun yok dedi Jim. Ben keskin nişancının biriyim. Çocuğa acıyor musun Jim? Hayır, bu çocuk değil, o bir örnek. Ben de öyle düşünüyorum. Dinle evlat, seni dışarıdakileri teslim edebiliriz. Onlar da sanırım paramparça edeceklerdir seni. Ya da burada dersini veririz. Çocuğun tek yüzü korkuyla irileşti. Tamam mı London? Çok canını acıtma da. Ben ceset değil, ilan tahtası istiyorum. Pekala evlat, bunu hak etti sanırım. Çocuk gerilemeye çalıştı. Başını eğdi. Meg oğlanı omzundan tuttu. Sağ yumruğunu çekiç gibi kısa darbelerle indirdi. Oğlanın burnu yamyası oldu. Öteki gözü de kapandı. Yanaklarına mor lekeler oturdu. Çocuk kısa ve kesin darbelerden kaçınmak için çılgıncasına çırpınıyordu. İşkence başladığı gibi aniden sona erdi. Çözün ellerini, dedi Meg. Kanlı yumruğunu oğlanın meşin ceketine sildi. Canını çok yakmadım. Okulda sükse yaparsın şimdi. Ağlamayı kes artık. Kasabaya dönünce arkadaşlarına kendilerini neyin beklediğini anlatmayı da unutma. Yüzünü yıkayayım mı diye sordu Landon. Sakın. Tam bir cerrah gibi çalıştım. Sen de şimdi işimi berbat etmek istiyorsun. Bu yaptığımdan hoşlandın mı sanıyorsun? Bilemem, dedi Landon. Tutsağın elleri çözülmüştü. Hafif hafif hıçkırıyordu. Beni iyi dinle evlat, dedi Meg. Fazla bir şey olmadı. Burnun kırıldı, hepsi o kadar. Bu işi burada benden başkası yapsaydı halin haraptı. Şimdi git arkadaşlarına ilk yakaladığımızın bacağını, ondan sonrakinin de iki bacağını birden kıracağımızı söyle, anladın mı? Evet. Peki şimdi bunu yolda çıkartıp serbest bırakın. Nöbetçiler çocuğun kollarına girip çadırdan çıkardılar. Meg, eli silahlı başkalarının da bulunması olasılığına karşı devreye çıkartlandın, dedi. Şimdi yaparım. Landon olay sırasınca gözlerini Meg'den ayırmamış, dehşetle seyretmişti yaptıklarını. Sen müthiş zalim bir insanmışsın Meg. Bir insanın öfkesine kapılıp böyle bir şey yapmasını anlarım ama sen öfkelenmiş bile değilsin. Biliyorum, işin en güç yanı da budur. En soğuk gülümsemesiyle bekledi Landon'un çadırdan çıkmasını. Sonra gidip şilteye oturdu. Dizlerine kollarını doladı. Tüm vücudu titriyordu. Yüzü kireç gibiydi. Jim sağlam elini uzatıp arkadaşının bileğini tuttu. Meg yorgun bir sesle, ''Sen burada olmasaydın bunu yapamazdım Jim'' dedi. ''Sen taş yüreklisin. Öylece bakıp durdun. Umurunda bile değildi hiçbir şey.'' Jim Meg'in bileğini sıktı. ''Üzme kendini'' dedi sakin bir sesle. ''Karşında korkmuş bir çocuk değil, davaya yöneltilen bir tehdit vardı. Yapılması gerekliydi bunun. Sen de doğru olanı yaptın. Ne nefret, ne duygu, yalnızca yapılması gerekli olan bir iş. Üzülme.'' Arada sırada bana bir yumruk vurabilmesi için ellerini çözdürseydin bari. Ya da kendini koruması için. Düşünme artık, dedeciğim. Bütünün bir parçası bu. Acımak korku kadar kötüdür. Bir ameliyattı bu. Hepsi o kadar. Ben yaralı olmasaydım senin yerine ben yapardım aynı şeyi. Ya bir de dışarıdakilerin eline geçmiş olsaydı. Haklısın. Öldürürlerdi. Umarım başkasını yakalayamazlar. Bir daha aynı şeyi yapamam doğrusu. Gerekirse yaparsın, dedeciğim. Meg korku dolu gözlerle baktı arkadaşına. Seni beni fersah fersah aşmaya başladın Jim. Senden korkuyorum. Senin gibilerini daha önce de gördüm. Böyle insanlardan hep korkmuşumdur. Jim, senin her gün biraz daha değiştiğini görebiliyorum. Haklı olduğunu biliyorum. Çılgınlıkla mücadele için serin kanlı olmak bunu bilirim. Ama insanca bir şey değildir bu Jim. Senden korkuyorum. Beni kullanmanı istedim, dedi Jim yumuşak bir sesle. Beni sevmeye başladığın için bunu yapmadın. Kalkıp bir sandığa oturdu. Yanlıştı bu. Sonra yaralandım ve burada oturmuş beklerken gücümü anlamaya başladım. Senden güçlüyüm Meg. Dümdüz bir yolda ilerlediğim için dünyada her şeyden güçlüyüm. Sen ve diğerleri kadınları, tütünü, içkiyi yiyip giyinmeyi düşünüyorsunuz. Jim'in gözleri ıslak nehir çakılları gibi soğuktu. Ben ise kullanılmak istiyorum. Şimdi de ben seni kullanacağım Meg. Hem kendimi hem seni kullanacağım. İçimdeki gücü hissettiğimi söylemeye çalışıyorum sana. Çıldırmışsın sen. Kolun nasıl? Şişme falan var mı? Belki de zehir karıştı kanına. Onu boş ver şimdi Meg. Kaçık değilim. Gerçek bu. İçimde giderek büyüyen bir şey var. Şimdi bütünlendi artık. Git Landon'a kendisini görmek istediğimi söyle. Buraya gelmesini söyle ona. Onu kızdırmamaya çalışacağım ama emirlerimi de dinlemesi gerekli. Jim, kaçık değilsin belki, bilemiyorum ama London'ın bu grevin seçilmiş başkanı olduğunu unutma. Hayatı boyunca hep insanları idare etmiş. Şimdi ona ne yapması gerektiğini söylersen seni parçalamaları için aslanların önüne atıverir. Huzursuzca bakıyordu Jim'e. Git söyle, dedi Jim. Bak şimdi. Meg, emirlerime itaat etmek istiyorsan aslında git söyle. Uzaktan bir siren sesi duyuldu. Sonra sirenler arttı. Sesler yükselip alçalıyordu. Sen bu, diye bağırdı Meg. Evi yaktı. Jim doğruldu. Sen burada kal, dedi Meg. Daha çok zayıfsın Jim. Jim neşesizce güldü. Ne kadar zayıf olduğumu az sonra öğreneceksin. Yürüyüp çadırdan dışarı çıktı. Mac de onu izledi. Kuzeyde ağaçların üstünde yıldızlı gök kapkaraydı. Torgas yönünde kasabanın ışıkları göğe soluk bir parıltı yansıtıyordu. Kasabanın solundaki ağaçların üzerinde yeni yangın kızıl ışıktan bir bulut oluşturmaktaydı. Sirenler hep birden ötüyorlardı. Şimdi birinin sesi azalırken bir diğerininki yükseliyordu. Şimdi hiç zaman kaybetmiyorlar diye söylendi Mac. Çadırlardan çıkan grevciler yükselen alevlere bakıyorlardı. Alevler ağaçların tepesini aşmıştı şimdi. Kızıllık gökyüzüne giderek yayılıyor ve yükseliyordu. İyi bir başlangıç dedi Mac. Yangını bundan sonra söndürseler bile evden hayır gelmez artık. Bu yükseklikteki alevler için kimyasal maddeler kullanmak zorundalar. London koşarak yanlarına geldi. Yaptı işte yaptı. Ne esaslı herif. Yapacağını biliyordum. Hiçbir şeyden korkmaz o. Geri geldiği takdirde onu kullanabiliriz dedi Jim buz gibi bir sesle. Kullanmak mı diye sordu London. Evet, böyle bir yangını başlatabilen birinin elinden başka şeyler de gelebilir. London çadıra gelsin de konuşacağımız şeyler var. Mac söze karıştı. Yani London demek istiyor ki. Ne demek istediğimi ben söylerim ona. Çadıra gel London. Jim önden yürüyüp sandığın üstüne oturdu. Ne oluyor diye sordu London. Neden söz ediyorsunuz siz? Kampta otorite olmadığı için grev elden gitmek üzere. Nöbetçilerin emirlere itaat edeceklerine güvenemediğimiz için yandı Anderson'ın ambarı. Koruyucusu yanından ayrıldığı için kaçırıldı doktor. Öyle ne gelir ki elimizden? Bir otorite yaratmalıyız dedicim. Yerine getirilecek emirler vermeliyiz. Millet seni seçti tamam mı? Şimdi isteseler de istemeseler de senin sözünü dinlemek zorundalar. Tanrı aşkına Jim diye bağırdı Mac. Yürümez bu iş. Çekip gideceklerdir. Göz açıp kapayıncaya kadar terk ederler burasını. Biz onları disiplin altına alırız Mac. O silah nerede? Şurada işte ne yapacaksın? Silah otoritedir dedi Jim. Ben dönme dolap gibi dönmekten bıktım artık. İşi bir yoluna sokacağım bundan böyle. London gence yaklaştı. İşi yoluna sokacağım bundan böyle dedi. Ne demek oluyor? Jim hiç kıpırdamadan oturuyordu. Genç yüzü taştan oyulmuş, gözleri hareketsizdi. Ağzının kenarlarında hafif bir gülümseme vardı. Güvenle gözlerini kırpmadan baktı London'a. Otur London, sakin ol hele. London huzursuzca baktı Mac'e. Aklı mı kaçırdı bu herif? Mac gözlerini kaçırdı bilmiyorum. Otursan iyi edersin dedi Jim. Nasıl olsa oturacaksın. Oturayım peki. Tamam, ha şöyle. Canını isterse beni kamptan attırabilirsin şimdi. Hapiste yerim hazırdır ne de olsa. Ya da burada kalmama izin verebilirsin ama kalırsam bu işi düzeltirim ve bundan da hiç kuşkum yok. London içini çekti. Ben bıktım artık zaten. Dertten başka bir şey yok. Henüz bıyıkları terlememiş bir delikanlı olduğun halde işi sana devretmeye hazırım. İşte o yüzden emirlerimi senin aracılığınla vereceğim dedeciğim. Beni sakın yanlış anlamalandın. Benim istediğim yetki değil, eylem. Bütün istediğim grevin başarıya ulaşması. London çaresizce, sen ne dersin Mac diye sordu. Bu delikanlı ne yapmaya çalışıyor? Bilmiyorum. Yediği kurşundan zehirlendi derdim ama mantıklı da konuşuyor. Mac güldü ama sessizlik de çöktü kaldı kahkahası. Bana bu işte bir bolşeviklik var gibi geliyor dedi London. İşe yarayacaksa ne olduğu önemli mi dedicim? Dinleyecek misin? Bilemem. Konuş bakalım şimdi. Yarın sabah grev kırıcılara hak ettikleri dersi vereceğiz. En iyi dövüşçülerini seçmeni istiyorum. Hepsine birer sopa ver. Arabalar çifter çifter hareket edecekler. Polisler büyük bir olasılıkla yolda devreye gezip barikatlar kuracaklardır. Onların bizi durdurmalarına izin vermeyeceğiz. Barikat varsa ilk araba barikatı yıkar. İkinci arabada hurdaya dönüşen arabanın adamlarını alıp geçer gider. Anlaşıldı mı? Başladığımız her şeyi sonuna kadar götüreceğiz. Başaramazsak başlangıçta olduğumuz yerden gerilemişiz demektir. Emirleri sen verirsen benim milletle başım belaya girer dedi London. Ben emir vermek istemiyorum. Gösterişe meraklı değilim ben. Kimse bir şey bilmeyecek. Ben sana söyleyeceğim, sen de onlara. İlk işimiz yangının ne durumda olduğunu öğrenmek ve birkaç kişi göndermek olacak. Bu yarın başımız iyice belaya saracak. Senin bunu yapmamasını isterdim ama yaptı bir kere. Bu gece kampı da çok sıkı koruma altına almalıyız. Misillemeler olacağını hiç aklından çıkarma. İki sıra nöbetçi değiliz ve sürekli olarak birbirleriyle ilişki halinde olsunlar. Ayrıca nöbette uyuyan ya da kaçanları pataklamaları için 5 kişilik bir kontrol ekibi de istiyorum. En kaba dayılarından 5 kişi seç bana. London başını salladı. Seni pataklamak mı yoksa dediğini yapmana izin vermek mi gerektiğini kestiremiyorum doğrusu. Bu iş başımıza bela açmaktan başka bir boka yaramaz. Sen düşünürken nöbetçileri yerleştir hele. Sabah olmadan çok şeyler olacağını tahmin ediyorum. Pekala evlat, bir deneyelim bakalım. London çıktıktan sonra Meg, Jim'in oturduğu sandığa yaklaştı. Kolun nasıl Jim? Hiç duygusu kalmadı, iyileşiyor sanırım. Sana neler oldu anlamıyorum dedi Meg. Ama bir şeyler olduğunu hissettim. Böylesine bir kavganın içine yeşeren bir şey bu. Ansızın bizim bu küçük grevimiz gibi küçük karışıklıkları yaratan büyük güçlerin farkına varıyorsun. Bu güçleri görmek insanın içinde bir şeyler yapıyor, hareketi zorluyor. Otorite de bundan çıkıyor sanırım. Jim bakışlarını kaldırdı. Gözlerin neden öyle dönüyor diye bağırdı Meg. Biraz başım dönüyor da. Jim sözünü bitirmeden yere yuvarlandı. Meg onu şilteye yatırıp ayakları altına bir sandık çekti. Kamptan küçük bir ırmağı andıran yükselip alçalan sesler, mırıltılar işitiliyordu. Çadırın önünden insanlar geçiyordu. Sirenler yine çalıyordu ama bu kez geldikleri yere dönmekte oldukları için herhangi bir heyecan uyanmamaktaydı. Meg Jim'in gömleğini açtı. Çadırın bir köşesinde duran bir kova suyu getirip delikanlının başına ve boynuna döktü. Jim'in gözleri açıldı. Meg'in yüzüne baktı. Başım dönüyor diye mırıldandı. Doktor gelip bir şeyler verseydi. Geri gelecek mi dersin Meg? Bilmiyorum. Sen nasılsın şimdi? Başım dönüyor işte. Artık biraz dinlenmem gerekecek sanırım. Elbette. Sen şimdi yat uyu biraz. Ben gidip sana pişirdikleri etin suyundan bir çorba ayarlayayım. Ben dönene kadar sakın kıpırdama. Meg çıktıktan sonra Jim kaşlarını çatarak çadırın tepesine baktı. Yüksek sesle geçti mi acaba diye söylendi. Geçtiğini hiç sanmam ya neyse. Gözleri kapandı. Az sonra da uyuyakaldı. Meg çorbayı getirip yere bıraktı. Sandığı Jim'in bacakları altından çekti. Şiltenin kenarına ilişip delikanlının süzgün yüzünü seyretti. Yüzü hiç sakin değildi. Dudakları geriliyor, dişleri ortaya çıkıyor, kupkuru oluyorlar. Sonra dudakları yine dişleri örtüyordu. Gözlerinin kenarları titriyordu. Sanki büyük bir güce karşı koyuyormuş gibi dudakları aralandı. Bir şey söylemeye çalıştı ama ağzından yalnızca bir homurta çıktı. Meg gencin üstünü iyice örttü. Lambanın alevi birden ufaldı. Çadırın ortasına doğru ilerledi karanlık. Meg hemen yerinden fırladı. Bir kenarda bir teneke gaz buldu. Lambanın depo kapağını çıkartıp içini doldurdu. Alev ağır ağır büyüdü yine. Kenarları kelebek kanatları gibi iki yana açıldı. Dışarıda devreyi gezenlerin ayak sesleri işitiliyordu. Daha uzaklardan ana yolda giden büyük gece kamyonlarının homurtusu duyuluyordu. Meg feneri direkten alıp şiltenin yanına yere koydu. Arka cebinden bir dizi katlanmış kağıt, buruşuk bir zarf ve küçük bir kurşun kalem çıkardı. Kağıdı dizine dayayıp iri ve yuvarlak harflerle ağır ağır yazmaya koyuldu mektubunu. Sevgili Harry, Tanrı aşkına biraz yardım gönder buraya. Burton dün gece kaçırıldı. Daha doğrusu öyle olduğunu sanıyorum. Doktor bizi yüzüstü bırakıp kaçacak insan değildi ama artık burada değil işte. Bu vadi tam İtalya gibi örgütlenmiş. Asayiş gözcüleri kıyameti kopartıyorlar. Yiyecek, ilaç ve paraya ihtiyacımız var. Dick iyi çalışıyor ancak dışarıdan yardım alamazsak korkarım bu iş burada biter. Böylesine örgütlenmiş bir yerle karşılaşmamıştım bugüne kadar. Üç kişi durumu ellerinde tutuyorlar. Öyle sanıyorum ki Dick bile şu anda içeri tıkılmış olabilir. Jim esaslı yetişiyor. Yanında çöp gibi kalıyorum ben. Yarın artık buradan kovuluruz sanırım. Asayişçiler mal sahibinin ambarını yaktılar. Herif müthiş içerlemiş durumda. Doktor Burton da ortalıkta olmadığına göre sağlık yetkilileri bizi kesinlikle atarlar buradan. Bir çare düşün. Bütün gün Jim'le benim peşimdeler zaten. Bizi yakaladıkları takdirde işe el koyacak bir başkası olmalı burada. Yardım için yalvarıyorum Harry. Sempatizanlar korkuyorlar ve işin en kötü yanı da bu değil. Yeni bir kağıt aldı. İşçiler gittikçe huzursuzlanıyorlar artık. Bu durumda nasıl olduklarını bilirsin. Yarın sabah gidip belediye sarayını bile yakabilirler. Dağlara kaçıp 6 ay orada da saklanabilirler. Harry, işte bunun için bizden olan herkese yardıma ihtiyacımız olduğunu anlat. Bizi buradan çıkartacak olurlarsa başka bir yer bulmakta güçlük çekebiliriz. Zaten olup bitenlerden pek haberimiz olamıyor. Şimdilik hoşça kal. Bu mektubu sana Jack verecek. Tanrı aşkına buraya biraz yardım sağla. Meg. Meg yazdığı mektubu okudu. Bir T harfinin unuttuğu çizgisini çekti. Kağıdı katlayıp pis bir zarfın içine koydu. Üstüne de adres olarak John H. Weaver yazdı. Dışarıdan bir ses duyuldu. Kim o? London. Tamam. London çadıra girdi. Meg'e uyumakta olan Jim'e baktı. Dediği gibi nöbetçi çıkardım dedi. çok iyi ama kendisinin durumu o kadar parlak değil. Keşke doktor burada olsaydı. O yaralı omuz beni korkutuyor doğrusunu istersen. Acımıyor diyor ama işten çekilmemek için uyduruyor da olabilir. Meg gaz lambasını yine çadır direğine astı. London bir sandığın üstüne oturdu. Nesi var bunun Allah'ını seversen? Bir bakıyorsun ağzı süt kokan bir oğlan. Bir bakıyorsun aslan kesilmiş beni kovup yerime geçiriveriyor. Meg'in gözleri gururla parladı. Bilemiyorum. Daha önce de insanların kendi kalıplarından sıyrılıverdiklerini görmüştüm. Ama böylesini hiç görmedim doğrusu. İlk önce keçileri kaçırdı sandım. Hala da kaçırmadığından emin değilim ya. Kız nerede Landon? Çocukla onu boş bir çadıra yerleştirdim. Meg birden başını kaldırdı. Boş çadırı nereden buldun? Birileri kaçtı sanırım karanlıkta. Belki de nöbetçilerin çadırıdır. Değil dedi Landon. Bunu ben de düşündüm. Ne yazık ki kaçanlar var işte. Meg gözlerini ovuşturdu elinin tersiyle. Bunun zamanı gelmişti. Bazıları buna dayanamazlar. Bak Landon, gidip bir mektup atmak istiyorum. Biraz da çevreye göz atman fena olmaz. Neden adamlardan biriyle göndermiyorsun? Bu mektubun yerine varması gerekli. Benim gitmem en iyisi. Daha önce de izlendiğim olmuştu. Beni yakalayamazlar, merak etme. Landon iri ellerine baktı. Kızıl bir mektup mu bu? Öyle sanırım. Yardım sağlamaya çalışıyorum. Grevin başarısızlığa uğramaması için. London epey güçlükle konuşuyordu. Meg, kızılların orospu çocukları kalleş insanlar olduklarını söylerler demiştim sana. Ama bu doğru değil, öyle değil mi Meg? Meg kıs kıs güldü. Duruma bakışına göre değişir bu. 30 bin dönüm toprağın ve 1 milyon doların varsa orospu çocuklarıdır elbette. Ama ırgat London'san, onlar senin domuz gibi değil de insan gibi yaşamanı isteyen kişilerdir. Sen her türlü haberi gazetelerden okursun. Gazete sahipleri ise parası ve toprağı olan kişilerdir. Böylece bizler de orospu çocukları oluruz. Bilmem anlatabildim mi? Sonra bizimle yüz yüze gelirsin ve öyle olmadığımızı görürsün. Hangisinin doğru olduğuna kararını sen ver artık. Peki benim gibi biri sizlerle çalışabilir mi? Aslında ben de birlikte dolaştığım arkadaşlara bunu yapıyordum. Çok doğru söyledin. Sende liderlik niteliği var Landon. Irgatsın ama aynı zamanda lidersin de.